Merhaba, yayınımıza hoş geldiniz. Ata Radyo, Türkiye ve dünyada olup bitenler, ekonomi, demokrasi ve özgürlükler, siyaset ve insanlar hakkında yayın yapar. Yayınlarımızın daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağlamak için patreon.com üzerinde bulunan Ata Radyo 1923 adresindeki hesabımızdan bizlere destek olabilirsiniz. İletmek istediğiniz görüş ve önerileriniz içinse Twitter üzerindeki Ata Radyo 1923 hesabını kullanabilirsiniz. YouTube kanalımız ise Ata Radyo TV 1923'tür. Ebedi ve ezeli yol göstericimiz Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün fikirleri ve gösterdiği hedefe ulaşmak için yaptığımız çalışmalara sizler de en azından yayınlarımızın daha geniş kitlelere ulaşması için destek olursanız seviniriz. Halih Rıfkı Atay'ın yazmış olduğu Çankaya adlı kitaptan, Birinci Dünya Savaşı sonrasında Atatürk'ün yaptıkları ve ülkenin durumuyla ilgili yayınımıza başlıyoruz. Kitaptan devam edelim. Harbi İngiltere kazanmıştı. İstanbul pek susturucu bir asker sıkıntısı altındaydı. Harp müddetinde halk yalnız bir defa hıncını duyurabilmişti. O da gene sessizce Sultan Hamid'in tabutu arkasına takılmaktan ibaretti. Alay yolu üstünde bazı pencerelerden başlarını uzatan kadınlar, 40 paraya ekmek yediren, 20 paraya kömür yaktıran padişahım, bizi kime bırakıp da gidiyorsun diye inlemişlerdi. Harbin sonlarına doğru artık hiçbir şey ummayan, bir zaferi de bildirse hiçbir habere sevinmeyen halkın bu sessizliğinden İktidara vehim mi geldi nedir? Gazetelere biraz serbestlik versek, dediler. Kimi bunun havadaki zehri almak gibi faydası, kimi de zararı olacağını söyledi. Talat Paşa gülümseyerek, sanki ne olacak sanıyorsunuz? Hürriyeti buldular mı gazeteciler birbirlerine hücum ederler. Halkı da hükümeti de unuturlar, yanıtını verdi. İyi sezmiş. Gazeteler nefes alınca bir şeker yolsuzluğu dedikodusu üstünde birbirlerine girmişler. Hücum etmek için gene de kendi kendilerini arayıp bulmuşlardı. Fakat İzzet Paşa kabinesi kurulunca mesele değişti. Hürriyet ve itirafçı yazarlar gazetelerde göründüler. Daha ilk günden nasıl bir iç boğazlaşmaya doğru sürüklenip gittiğimizi anlıyorduk. İzzet Paşa kabinesi harpte İzmir İngilizlerine yardım eden Vali Rahmi Bey veya harp esiri olarak bizden pek iyi muamele gören General Townsend gibi bazı şahsiyetlerle ortalığı yokladıktan sonra Mondros Mütarekesini imzalamaktan başka çare olmadığını gördüm. Sonradan Ali Çetinkaya ve bazı arkadaşlarının bu mütarekeyi imzaladığı için Rauf Bey'e yani Rauf Orba'ya niçin hücum ettiklerini anlamak güçtür. Mondros Mütarekesi, o günkü şartlar içinde seçmek zorunda olduğumuz felaketlerin en hafifiydi. Ya mütareke yapacaktık veya General François Desprez orduları ile İstanbul'a girerek devlete el koyacaktı. Mesele, namuslu hükümet adamlarının mütareke şartlarının kötüye kullanılmasını önleyecek karakterde olmasıydı. Bir milli bütünlük kurmamızda düşman pençesi altında birbirimize girmememizdi. Bir ahlak imtihanı geçirecektik. Bir müddet sonra limanda düşman donanmasını ve şehirde Hristiyan nümayişlerini nasıl görüp katlanabileceğimizi elimizle kalbimizi sıkarak düşünüyorduk. Gerçi daha beteri olduğunu da hatırlamıyorduk. Çarlık Rusyası 1917'de yıkılmamış olsaydı, müttefiklerle aralarındaki anlaşmaya göre İstanbul Sakarya kıyılarına kadar Rusların mülkü olacaktı. 1918'in o haftalarında Rus orduları kumandanı Çar Nikolay'ı Dolmabahçe Sarayı'nın rıhtımında karşılayacaktı. Daha neye uğradığını bilmeden doğudan güneye doğru Adana'ya doğru uzayan bir Ermenistan kurulacaktı. Lenin çarlığı devrildiği sırada Rus ordularının neredeyse Sivas kapılarına dayanmış olduğunu unutuyorduk. Henüz İstanbul'da bulunan Cemal Paşa, Ali Kemal'in kendi hakkındaki bir yazısı üzerine küçük bir açıklamasını gazetelere koydurabilmek için beni Boyacı köyündeki yalısına çağırdı. Gazetelerin taşkınlığını görüyorsun. İzzet Paşa kabinesi yarı yarıya bizden. Şimdiden şahıslarımıza hücum ederlerse yarın ne yapmazlar? Dedi. Ve Refik Halit, Celal Nuri, tarihçi Ahmet Refik gibi bazı yazar isimleri sayarak kendilerine biraz para vermesinin faydalı olup olmayacağını sordum. Bilirsin ki ben paralı bir adam değilim, dedi. Enver Paşa da Alman gizli ödeneğinden 45 bin lira kalmış. Bunun 15 bin lirasını bana, 15 bin lirasını Talat Paşa'ya verdi. Gerisini de kendine alıkoydu. Bu paranın memleketten kaçarak dışarıda hizmet imkanları aramak için bölüşülmüş olduğunu bir iki gün sonra anladım. Daha birkaç gün öncesine kadar son santimine kadar kağıdının parasını ödemiş olduğu Celal Nuri'nin gazetesinde bile onun yazısını iki satırlık yer bulamadım. Her zaman olduğu gibi ehibba adai şive yağmada mebhut etmek üzereydi. Bir akşamüstü binbir tasayla başım ve gönlüm ağır Büyükada eskilesini çıkarken biri geldi. Elimi bir zarf tutuşturdum. Sonra da acaba Halide Edip Hanım'ı nerede bulabilirim diye sordum. Cemal Paşa'nın mektubu şöyleydi. Oğlum Falih Rıfkı, memleketin galeyanı, avam kitlelerini ayaklandırmak için bazı eclaf ve esafilin teşebbüsleri beni her zaman için bazı nahoş tecavüzlere maruz bırakabilirdi. Memleketin hayır ve selametine hizmetkar olmaktan başka hiçbir emel beslememiş olan benim gibi bir adamın esafili nasın çarıkları altında kalmayı istemeyeceği bir dahidir. Binaenaleyh memlekette sükun avdet edinceye kadar, daha doğrusu aramıza girecek olan ecnebi kuvvetleri sulh olup vatanı gene münhasıran milletin eline bırakıncaya kadar maddi hakaretlerin yetişemeyeceği bir yere çekilmeyi münasip gördüm. Siyasi ve idari efal ve icraatımın hesaplarını vermeye her an hazır olduğumu herkesten fazla sen bilirsin. Verdiğim talimatlar dairesinde hareket ederek hukuk ve haysiyetimi korumak için elinden geleceğini yapacağına itimat ediyorum. Vesikalarımı evvelki gibi kullanarak aleyhimde yapılabilecek her türlü iftiralara cevap verebilirsin. İnşallah dönüşümde seni mesut ve müsterih görürüm. Gözlerini öperim oğlum. Boyacıköy 1 Neşri Nisani 1334. Mektubu Süleyman Nazif ve Cenab-ı Şahabettin'e de göstermemi ve Yahya Kemal'e selam söylememi de mektubun kenarına yazmıştım. Süleyman Nazif ve Cenab-ı Şahabettin vaktiyle Suriye'ye gelmişler ve onun yardımıyla ipek alıp satmışlardı. Yahya Kemal de Bahriye Nazırlığı ambarından besledikleri arasındaydı. Celal Nuri gazetesinde dünkü efendilerinin sitemlerini 5 sütuna iri punto ile şöyle haber verecekti. Ferre yefürru firara. Nazif ve Cenap adını bile ağızlarına almayacaklar. Yahya Kemal ise ilk sövenlerden biri olacaktı. Böyle çöküşlerde herkes başının derdine düşer. Tek korunma çaresi geçmişe saldırmaktır. Hücum saflarında çok defa dost düşmanın önüne geçerse buna hiç şaşmamak gerektiğini kitaplarda okurdum. Mütarekede kendim de görüyordum. Bu mektubun verdiğim talimatlar dairesinde ve resmi vesikalarımı kullanarak sözleri yüzünden sırası gelince anlatacağım üzere az daha asılacaktım. Talimat vermek sözü Suriye ve Garbi Arabistan Umum Kumandan ve Bahriye Nazırı Cemal Paşa'nın bir kalem alışkanlığıydı. Resmi vesikalara gelince bende bir kağıt parçası bile yoktu. Sonradan işittiğime göre bazı dosyalarını Seyfi adında bir adamına bırakmış. O da korkudan yakmıştır. Talat Paşa da Sadrazam İzzet Paşa'ya bir mektup yollamıştı. pek muhterem ve mübarek tanıdığım İzzet Paşa Hazretlerine. Memleketin bir müddet ecnebi nüfuz ve tesiri altında kalacağını anladım. Buna rağmen memlekette kalmak ve millet karşısında muhakeme olmak fikrindeydim. Bütün dostlarım bunu gelecek için ertelememi ısrar ettiler. Zat-ı fahimaneleriyle istişare edemedim. Müşkil mevkide kalacağınızı çok düşündükten sonra sarfa nazar ettim. Bütün hayat-ı siyasiyemde hedefim memlekete namuskarane ve fedakarane hizmet etmekti. Bütün servetim Zat-ı Şahane'nin ikram ettiği otomobil parası ile her ay artırdığım 20'şer liradan 1600 liralık istikrazı dahili bedelinden ve bir de 4 arkadaşımla birlikte kiraladığımız çiftliğin devriyle hasıl olan paradan ibarettir. Bunun bir kısmını aileme terk ederek bir kısmını yanıma aldım. Bundan başka nesneye malik değilim. Millete hesap vermek ve muhakeme olunarak tayin edilecek cezai kemali cesaretle çekmek isterim. İşte zat-ı fahimanelerine söz veriyorum. Memleketin ecnebi nüfuz ve tesirinden azade kaldığı gün ilk telgrafınıza itaat edeceğim. Kemal-i hürmetle ellerinizden öperim. Muhterem Paşa Hazretleri. 2 Teşhir-i Nisani 1334. En yakın gelecekten bile haberli değildi. İstanbul'da tam bir çökme, maddi ve manevi çökme devrine giriyorduk. İzzet Paşalar da silinip süpürülecek, İngiliz subaylarının emirlerindeki bir Kürt paşasına kanıp divanlar kuracaktı. Eski sadrazamın, Bahriye ve Harbiye nazırlarının adlarını sanıklar arasında şöyle okuyacaktık. Talat Efendi, Enver Efendi, Cemal Efendi. Gene o günlerde son zamanlara kadar seviştiğimiz ve Bahriye ambarından beslenmesine yardım ettiğim Ahmet Haşim'in İngiliz casusu Said Molla'nın İstanbul adlı gazetesinde çirkin bir yazısı çıktı. Suriye'de Edip Hanım bir sihirbaz kazanı karıştırırken ben nasıl şampanya içermişim. Halide Edip Hanım Beyrut'ta mektep işlerine bakardı. Kendisini hiçbir suarede gördüğümü hatırlamıyorum. Açlarla, yetimlerle uğraşır ve Cemal Paşa'nın yanında biraz nüfuzu varsa yalnız onlar için kullanırdı. Ben ise nihayet bir yedek subaydım. Başkalarından farkım, ara sıra Tanin gazetesine edebi yazılar yazmak, hususi kalem işlerine baktığım için de ordu kumandanıyla beraber İstanbul'a gelip gitmekti. Mütarekeye cebimde 25 lirayla çıkmıştım. Çarkçı mektebinden aldığım aylığı haftada 2 gece kaldığım otele bırakırdım. Bu yazı hayli gücüme gitti. Birkaç satır karaladım. Gene benim vasıtamla bunca iyilik gören gazeteye gittim. Celal Nuri'yi gördüm. Vay edepsiz vay dedi. Hem siz hafif yazmışsınız, bana bırakınız, hakkından geleyim. Ertesi gün gazeteyi açtım, hiçbir şey yok. Telefonla aradım, biraz soğuk. Biliyorsunuz, şimdi ittihatçılık davası var. Siz de damgalı sayılırsınız. Gazete için bir şey değil, fakat size fenalığımız dokunmasın diye yazmadık, dedi. Zavallı Haşim bir ruh hastasıydı. Sonra gene barıştık. Ölmeden önce son defa beni Haydarpaşa Garı'nda uğurladığı vakit görmüştüm. Bu da tedavi edilmek üzere Almanya'ya gidebilmesi için kendisine bir para yardımı sağlamış olduğumdandı. Geçmişteki öyle bir vakadan sonra kendisiyle hala nasıl görüşebileceğimizi soranlara ne yapayım, hoşlanıyorum, siz tütüne kızar mısınız veya enfiyede ahlak arar mısınız diye yanıt verirdim. Gücüme giden olayı da anlatayım. Bahriye Kurmay Başkanı Rauf Bey'in yani Rauf Orbay, Cemal Paşa ile arası iyi değildi. Olabilir. Onun yerine Bahriye Nazırlığı'na geldi. Cemal Paşa son iktidar günlerinde beni çağırarak, biliyorsun bana Adana'dan dilediğim hayır işlerini harcamak üzere bir hayli para verilmişti. 20 bin lirası arttı. İstanbul'a getirdim. Kendi adıma vezne kasasındadır. Fakat benim param değildir. Acaba nereye verebilirim? diye sordum. Türk ocakları hatırıma geldim. Ocağın kimsesiz çocukları okuttuğunu da biliyordum. Çok iyi. Parayı al, götür. Halide hanımefendiye teslim et. Nereye harcayacağını o daha iyi bilir. Senedi al, getir, dedi. Dediğini yaptım. Halide hanım da pek sevinmişti. Bir gün beni Bahriye Nazırı Rauf Bey'in istediğini söylediler. Gittim. Son günlerde vezne kasasından 20 bin lira çekilmiş. Nedir bu? Dedi. Hikayeyi anlattım. Paranın Bahriye ile hiçbir ilişiği olmadığında sözlerimi ekledim. Cemal Paşa memleketi bırakırken alıp götürse de hiçbir şey çıkmazdı. Rauf Bey, ocak mı? Türk ocağı ha? Ben öyle şey dinlemem. Ya gidip geri alarak getirirsin ya da Cemal Paşa'yı da Halide Hanım'ı da sizi de gazetelere veririm, dedi. Parayı geri verdik. 13 Kasım'dan beri düşman donanmaları İstanbul limanındadır. Harp suçluları ile politika zenginlerinden çoğu memleketten kaçmışlardır. Hiçbir günahları olmadığını sananlar, mesela Hüseyin Cahit ve Cavit, gazetecilere "Kaçmadık, hesap vereceğiz," derler. Boşuna bir iyimserlik bu. Hürriyet ve İtilaf gazetelerinin suçlu suçsuz ayırdığı yok. Eski muhaliflerin başta olmak üzere çıkardığı yahut yazdığı gazeteler memlekete harbi sokanlarla Ermenileri tehcir edenlerin hemen yargılanmasını istemektedirler. Daha fenası var. Harp müddetince Tasvir-i Efkar gazetesini birlikte çıkaran Yunus Nadi ile Velid Ebu Ziya ayrılmışlardı. Yunus Nadi, Yeni Gün gazetesini kurmuştur. Nadi bir ittihatçı ve milliyetçidir. Velid'in de vatanseverliği su götürmez. Düşman zırhlıları Galata rıhtımına yanaştığı günlerde Velid, Yunus Nadi ile hesaplaşmaya kalkmıştır. İki memleket gazetesi amansız bir boğazlaşma halindedirler. Bir manevi çözülüş içindeyiz. Edebiyatta bir kelime olarak kullandığımız inkıraz denen şey bu muydu? Milliyetçi Türk ne yapacağını, hatta ne düşüneceğini bilmez. Yaşamaksa nasıl ve niçin yaşamak? Ölmekse nerede, nasıl ve niçin ölmek? Acaba bize ne yapacaklar? Koyu Türklüğünde şüphe olmayan Yahya Kemal bana gelir. Ah, parçalamasalar. Bari İngilizler vatanımızı toptan alsalar. Mısır gibi olsak, der. Mısır, Osmanlı hedefinin yarı köle Mısır'ı, aklını şaşıran milliyetçinin bomboş hayalindeki bir bahtiyarlık serabı gibi buhar buhar tüter. Çünkü, diyor, tanzimatçılar bir millet değil, bir vatan yapmaya çalıştılar. Tarih gösteriyor ki, eğer millet kalırsa, kaybolan vatanı yerine koymak imkanı vardır. Biz parçalanırsak, elden ele geçersek, millet olarak kalabilir miyiz? Devletin çekildiği yerlerde Türklüğün tükendiğini görmüyor musun? Fes Köstence'de Hamal'ın Filibi istasyonunda pabuç boyacısının başında kalmış. Hürriyet ve itilafçılardan bir kısmının basit bir formülü var. Düveli Muazzama'nın adaletine sığınmaktan başka çaremiz yoktur. Eğer onlara günahlarımızı affettirmek istiyorsak, hemen dar ağaçlarını harpçiler ve ittihatçılarla donatmaya bakmalıyız. Bir kısmı o kadar ölç alma heveslisiydi ki, adeta sevinç içinde ikide bir yüzünüze işte battık der. Bu sözü de iyi ki battık der gibi söyler. Biraz isyan etmek isterseniz, hala mı o kafa diye bir kahkaha püskürür. Yaşamak ve beklemek lazımdı. Genç ve cesaretliydim. Gazeteciliğe atılmak istiyordum. O sırada Akşam Gazetesi'nin ortaklığı fırsatı çıktı. Bağbali Caddesi'nde Reşit Efendi Hanı'nın birkaç odasına sığınan Akşam Gazetesi kötü baskılı, az satışlı, avuç kadar bir şeydi. Üç ortağın Necmettin Sadak, Kazım Şinasi ve Ali Naci, yazıcıdan fazla sermaye ihtiyaçları vardı. Bir dostumuz teşebbüsü ele aldım. O, Yahya Kemal, Fazıl Ahmet, Rıfat Müeyyed ve ben Akşam sahipleriyle beraber bir şirket kuracaktık. Günlerce toplanarak konuştuk, dağıldık. Nihayet ben babamdan kalma evin satışından artırdım. 500 lirayı yatırdım. İngiliz Rıfat diye tanınan Rıfat Müeyyed'de parasını verdi. 5 ortak olduk. Bağbali caminin bitişindeki kırmızı ahşap binayı vaktiyle İttihat ve Terakki tutmuş. İçine bir iki düz makine yerleştirmiş. Maksat yeni mecmuayı çıkarmak. Hepsi merkez umumi üyelerinden Küçük Talat'ın üzerindeydi. Ben yeni mecmuayı da çıkarmak şartıyla binayı ve makineleri devraldık. Ziya Gökalp'in dergisini ziyanına katlanmak mümkün olduğu müddetçe çıkardım. Yeni bina ayaküstü olduğundan elverişli bir toplantı yeriydi. Üst kat odalardan bir kısmını sonradan matbuat cemiyetine kiralamıştık. İstanbul'un kalburüstü yazarları ve fikir adamları sık sık gelir dertleşirdik. Ben gazetenin 3. sayfasının başında günün fıkrasını yazıyordum. Yakup Kadri de bitişiğimizdeki İkdam gazetesinin 2. sayfasına yerleşti. Pek az, geçindirmeyecek kadar az kazanıyorduk. Hiç olmazsa içimizi dökebiliyorduk. Ara kabine düşerek yerine Tevfik Paşa hükümeti geçmiştir. Artık saray ve sarayla oynayanlar Bağbali üzerinde tam hükümlerini yürütmektedirler. Hürriyet ve itilafçılar da padişahı ele geçirmeye uğraşmaktadırlar. Tevfik Paşa kabinesinde Hürriyet ve itilafçı Rıza Tevfik'i Marif Nazırı olarak buluyoruz. Bir gün köprüye doğru gidiyordum. Bir otomobil durdu. İçinden gülerek, seslenerek Rıza Tevfik indi. Karşı kaldırımda bir İngiliz yüzbaşısına doğru yürüdü. Bir şeyler anlattığı zaman yüzbaşı soğuktu bile. Bir Osmanlı nazırı için bir İngiliz yüzbaşısından iltifat görmek. O şimdi daha bir yıl önce Şam sokaklarında bir Suriyeli eşrafın bir Osmanlı kumandirine selamlaşabilmesi kadar göstermeye ve gösterişe değer bir hadiseydi. 1908 meşrutiyetinin ilk devirlerinde tenkitlerini sevmedikleri için Zeki Bey, Hasan Fehmi ve Samim gibi gazetecileri birer gece kurşunu ile yere seren fedailerden hiçbirinin her gün 3-4 sütun bütün efendilerine, şereflerine ve tarihlerine sövdükten sonra tek başına ferah ve kibirli Sabah gazetesinden köprüye yaya inen Ali Kemal'e yan baktıklarını bile görmüyorduk. Atatürk hakkında Bozkurt kitabını yazan Armstrong, mütarekede İngiliz subayı olarak İstanbul'a gelmiştir. Bir başka kitabında Tatlı Su Osmanlılığı, Hürriyet ve İtilaf Türklüğü ve Beyoğlu Hristiyanlığının İstanbul'u hakkında şu fikri söyler. İstanbul şehri bir yara. Burada büyük idealler ve ilhamlar yok. Burası entrika, rezalet, hile, korkaklık karargahı. Hain erkekler ve namussuz kadınlar şehri. Zamanı Şeyhülislam'ın kendi kapısında görüşme nöbeti beklediğinde yine bu subay aynı risalesinde yazar. General François Desprez köprü başından beyaz bir ata binerek ve atı ürktüğü için kendini selamlayan mızıkayı kırbacıyla susturarak Galata nümayişçileri arasından Beyoğlu'na çıkar. Bu beyaz at fetih resimlerinde 2. Mehmet'in suya at süren 465 yıllık hayaletini çiğnedi geçti. Öğle üzeri padişahı kovarak Dolmabahçe Sarayı'na kendi yerleşmek istediği havadisini duyduk. Acaba Fransız generalini Dolmabahçe Sarayı üzerinde kendi bayrağını dalgalandırma fikrinden caydırmak mümkün olacak mıydı? Bütün kaygımız buydu. Rahmetli Süleyman Nazif gazetelerden birinde bu giriş gününe Kara Gün adını vermiştir ve birkaç satırlık bir fıkra yazmıştır. General bunu duyunca hemen yakalayınız, kurşuna diziniz emrini verir. Kim bilir kimlerin ricaları üzerine Dolmabahçe Sarayı'na yerleşmek ve Süleyman Nazif'i kurşuna dizdirmekten vazgeçer. Bu çözülüş gittikçe ağırlaşarak Yunanlılar İzmir'e ve Mustafa Kemal Samsun'a çıkıncaya kadar sürüp gidecektir. İstanbul'da hayat denilebilecek ne varsa birkaç gün içinde Türklüğün havasından çıktı. 1911'den hele Rumeli'yi kaybettikten beri durmadan düşen İstanbul'un Birinci Dünya Harbi'nde çekmedik çilesi kalmayan Müslüman semtleri bir göçüş hali gösterir. Hemen bütün mülkler, mücevhere benzer şeyler emniyet sandığına veya tefecilere rehin verilmiştir. Atina Bankası Türk malı satın alacak olanlara hesapsız kredi açar. Gazetelerde ikide bir satmayınız, göçmeyiniz konulu yazılar okursunuz. Kendi kendime düşünürüm. Eğer o hal devam etseydi ne olurduk? Padişahın sarayından son memurun yuvasına kadar cemiyetin başı hazineye bağlıydı. Galata kaynaşmakta, Beyoğlu şenlik içinde. Bizse şehrin bu yakasında birbirimizin boğazına sarılmış, sövüp duruyorduk. Sevmediklerimizden öç almak için işgal casuslarına yanaşanlar oldu. Ve bunların sayıları çoktu. Bir sabah gazetelerde Asquith'in şu sözlerini okumuştuk. Asırların gördüğü en aşağılık idareyi tahrip ederek ileriye doğru bir adım attık. Büyük hasta ölüm döşeğinde. Birçok defalar pişmanlık getirmiştir. Bu hastanın milletler ailesi ortasında bir şer kuvveti olarak son günlerini yaşadığını umut edelim. Mezarı üstüne yazılacak kitabenin ne olacağını bilmiyorum. Fakat Osmanlı Devleti bir daha Ba'su Ba'del Mevte nail olamayacaktır. Hemen o gün Maarif Nazırı, elbette elbette diyor, mağlup değil miyiz? İstediklerini yapacaklar. Ertesi gün halkın yılgınlığı içinden bir ses çıkıyor. O ses Kadıköy kadınlarınındır. Kimdi bu hanımlar bilmiyorum. Gazetelerin koymaya cesaret ettikleri telgraf şuydu. Çanakkale müdafasını yapan şehitlerin muazzez ruhları önünde Türk kadınlığına ve medeniyet alemine hitap ediyoruz. Limanınıza girdiğini gördüğümüz ahenin kalelerin karaya çıkardıkları yarım milyon askeri denize döken milletimizi mağlup addetmiyoruz. Peçelerimizi yırttan, sonra da cihan hürriyeti namına harp ettiklerini ilan edenlere teessüf ediyoruz. Milli hukukumuzu ve ismetimizi muhafaza edecek hükümet ve erkek yoksa biz varız. Böyle seslerle ara sıra yanmış yüreğimizin serinliğini duyardık. Bu sesler Anadolu ihtilalinin ilk müjdeleriydi. O günlerde halk kabuslarından biri de Ayasofya'dır. Ara sıra İstanbul semtlerinin sessiz ve gamlı durgunluğu üstünden bir ürperiş geçerdi. Bir gün öğleye doğru Gülhane kapısından Sultanahmet'e doğru çılgınca bir akına rastladım. Sanki dalgalar beni kaptı, içine kattı. Ne var diye soruyordum. Heyecandan bitkin sesler. Ayasofya'ya çan takacaklarmış diyor. Caminin kapısına kadar gidiyoruz. Avlusunda silahlarını çatmış, ayaklarını germiş askerler var. Rahat bir nefes alıyoruz. Bunlar kravatsız tıraşlı, eski esvaplı, fakir halk adamları. Karşıya kadar gelen haberler ise kötüdür. Tatlı su türkü, halk ıstırabından sıyrılmanın ve yabancılara sokulmanın yolunu bulmuştur. İşte size o zamandan kalma bir not. Orada İngiliz zabitinin dizini bacağıyla saran kadın. Barlar, kabareler, mızıkalar. Burada sandıklarının dibini karıştırarak son işlemini peşkirini ve gümüş parçasını arayan halk kadını. Bedestende üstleri başları eski, sesleri titreyerek bezirgenden fiyat sormaya utanan, sapsarı yüzlerinde köklü bir İstanbul hüznü yaşanan kadınlar. İngiliz subayı Armstrong'un da notları vardır. İstanbul'da hayat şen, günahkar ve zevkliydi. Gazinolar içki ve dansla doluydu. Vatanını düşünen yoktu. Tokatlıyan'a gidip orkestrayı dinlemek, güzel kızları bakışlarla yakalayarak masalar arasında dans etmek, Marmara adalarına giderek denizde yüzmek hoştu. Evler, arabalar, motorlar emri hazırdı. Şişli tarafında Türk hanımlarının da katıldığı çaylar verilmekteydi. Bu hanımlar beni kırık dökük Türkçemle konuşmaya teşvik etmekte ve benim çok iyi Türkçe konuştuğumu söylemekteydiler. Halbuki bu doğru da değildi. Fakat o kadar methediyorlardı ki pabuçlarımın ayağımda uzadığını, mahmuzlarımın her yere takıldığını hissediyordum. Ateş ve güneşi bugünlerde çıkardım. Durmadan kötülenen, geçmiş içinden millet kahramanlarının birkaç hikayesini kurtarmaya çalışıyordum. Bir iki fırçaya daha ihtiyaç var. İstanbul'un mütareke dekoru içinde Rusların göçünü de katmak lazım. İhtilal ordularının yıkılmasından umut kesilmiştir. Hanedanın sağ kalan prenslerinden Çar'ın son hariciye nazırı Çarikof'a kadar generaller, amiraller, Bolşeviklerin elinden yakasını kurtarabilen bütün burjuva İstanbul'a geliyor. Yıkılan Rusya, Osmanlı saltanatının başkentine sığınmaktadır. İngilizler, yerli Hristiyan polisleri aracılığıyla şehrin içinde ve yazdıklarında Türk ailelerini evlerinden kovmakta ve göçmenleri yerleştirmektedirler. Yuvalarını ellerinden almak şantajı altında Türk halkı soyulup durmaktadır. İstanbul'a kendi ordularının ve donanmalarının arkasından sahip ve hakim olarak gelecek olanları şehrin sokaklarında sürünür görmekten bile vatan acısıyla ferahlanamıyoruz. Eski Erzurum valisi rahmetli Tahsin Bey anlatmıştım. Harpten önce Beyoğlu mutasarrıfı iken kendisine haber verirler. Rusya Büyükelçisi Büyükdere Rıhtımı üzerine dikilen telefon direklerinden sefarethane karşısına düşenlerin hemen kaldırılmasını ister. Yoksa kavasları ile söktürüp denize attıracağını söyler. Yüreğinin yumuşaklığına getirip izin almak imkanı olup olmadığını bir denemek için mutasarrıf Büyükdere Rus Elçilik binasına Sefir Hazretlerini görmeye gitmiş. Kapıdan girdiği vakit Sefir merdivenlerden inmekteymiş. "Kimdir bu adam?" diye sorar. "Beyoğlu mutasarrıfıymış. Sizden bir ricada bulunmaya gelmiş," derler. "Beyoğlu mutasarrıfının benimle ne münasebeti var? Bir diyecekleri varsa sadrazamları gelip konuşur. Öyle söyleyiniz," der. Ve Tahsin Bey'i geri çevirir. Mütareke günlerinde Tahsin Bey evinde kızına Fransızca dersi vermek için Rus muhacirleri arasından ucuzca bir hoca aradığı vakit kimi bulsa beğenirsiniz? Kendini kapı eşiğinden kovan büyükelçiyi. Kibarlık edip vakayı hatırlatmaz bile. Henüz başka yerlere gidemedikleri için İstanbul Rus güzelleri ve kibarlarıyla doluydu. Onlarla beraber Beyoğlu lokanta ve gece lokallerine büsbütün başka bir üslup geldim. Eski Rum ve Levanten havasındaki bu değişiklik pek cazibeliydi. Ruslar harcayıcı ve eğlenici millettirler. Türklerden parası olanlar veya mallarını satıp para edinenler de öyleydi. Büyük facia ortasında bir israf ve sefaattir gittim. Tripolar ve aşk tuzakları birçok ocakların sönmesine sebep olmuştur. Göçmenlerin mücevherleri ve değerli eşyaların çoğu da İstanbul'da tefecilerin elinde kaldı. Florya'yı açanlar da göçmenlerdir. Osmanlı devrinde ne Türkler ne de Hristiyanlar açık denizde yıkanma, hele güneşlenme meraklısı değildiler. Sosyal hayata hiç alışılmadık bir serbestlik geldi. Son aile hatıralarını mezata ve rehine veren Osmanlı kibarlığı artıklarıyla Rus saray ve konaklarının yurtsuz göçmenleri arasındaki bu trajik kaynaşmaya hüzünle bakardık. Rusya'yı kan götürmektedir. Anadolu'da ise haydut çeteleri anarşi ve parçalanma korkusu içinde 8,5 asırlık Türklük kaderini karartmaktaydım. Beyoğlu'nun o devir hatıraları arasında Yunan generalinin oturduğu binanın kabusu da vardır. Balkonuna Yunan bayrağı çekildiği zaman halk zorla selama dururdu. Türkler geçişlerini bu zamana rastlatmamak için hesapla yola çıkarlardı. Türklükten de kaçan kaçanaydı. Bir gün dostlarımdan biri nefes nefese matbaaya gelerek Beyoğlu Caddesi'nde Osmanlı büyükelçilerinden birinin oğlunu Kafkas esvabıyla gördüğünü bir felaketmiş gibi haber verdi. Şivesi şivemizden, kafası kafamızdan nice tanıdıklarımızın Kürt olduklarını anlıyordu. İçtihatçı Abdullah Cevdet'in yazı yazdığı gündelik gazetenin adı Jin idi. Bunun Kürtçe hayat demek olduğunu öğrenmiştik. İttihatçılar hapistedir. Ziya Gökalp de onlarla beraber. Bir gün işgal uşağı sabah gazetelerinin birinde bir milliyetçi yazarın Aka Gündüz'ün şu fıkrasını okuduk. Ah ne yazık ki onu asacaklar. Yemin ederim ki asıldığını istemiyorum. Hürmet ettiğim bir zatın bir fikri vardır ki ne güzeldir. Ziya'nın kafatasına bir düzine nalıncı çivisi çakmalı. Yaya olarak Anadolu'ya çıkarmalı. Kasaba kasaba, köy köy, oba oba gezdirmeli. Eyvah, böyle yapmayacaklar da onu asacaklar. Ne kadar yazık, ne kadar adaletsizlik. Bu, işlediği bir suç üzerine tabii cezasını çeken eski bir İttihatçıydı. Türkçülük ve Türkçüler hiç politikaya karışmasalar bile suçlu ve sorumlular arasındadır. Mütareke edebiyatında cinayet yerine geçen şeylerden biri de Türklerde milliyet hissini uyandırmaktı. Sanki bütün felaketlere o yüzden uğranmıştı. Marif nazırlarından biri kıraat kitaplarından Türk kelimesinin çıkarılmasını emretmiştir. Üniversiteden Türkçü profesörler tasfiye edilmiştir. Ne acı şeydir ki bu tasfiye işinden kurtulmak için Ziya Gökalp'in en yakın çömezleri Damat Ferit hükümetlerine yaranmak yolunu bulmuşlardı. Geçen mütareke tarihini tekrar okursanız İstanbul politikacılarının ikiye ayrıldığını görürsünüz. Vatanseverler, vatan hainleri. Mesele o kadar sade değildir. Acaba bazı tanınmış kimseler üzerinde bir deneme yapsam, işin içinden daha kolay çıkabilir miyim? 1917 yazının sıcak bir gününü hatırlıyorum. Yahya Kemal ile can sıkıntısından ne yapacağımızı düşünüyorduk. Arkadaşım, Ali Kemal'i tanır mısın? Diye sordu. Hayır, gel gidelim, tuhaf bir adamdır, dedim. Servet-i Fünun devrindeki Hüseyin Cahit, Ali Kemal tartışmalarını okuduğumdan beri ismini bilirdim. O vakitler Hüseyin Cahit İstanbul'dan hiç çıkmamış tam bir garplı. Ali Kemal ise İstanbul gazetelerine Paris'ten yazı gönderen alaca bir şarklı. Bir genç nesle tenkit örneği vermek için Hippolyte Taine'in Balzac hakkındaki yazısını Türkçe'ye çevirirken öteki Paris hayatına ait yazıları Arap şairi Mütenebbi'nin Arapça beyitleriyle donatırdı. Bir gün İkdam gazetesinde Ali Kemal'in Elize Sarayı'nda Cumhur Reisi'ni ziyaret ettiğini hikaye eden bir Paris mektubu çıkar. Bu mektubun Figaro gazetesi muhabirinin yazısından kopya edilmiş olduğunu Hüseyin Cahit Servet-i Fünun'da teşhir eder. İki yazar ondan sonra galiba hiç barışmamıştır. Ben erkenden edebiyat-ı cedidiye bağlandığım için Ali Kemal'den adını daha öğrendiğimiz zaman sormuştum. 1908 meşrutiyeti gelince Hüseyin Cahit Tanin'i çıkardı ve memlekete Paris'ten hürriyet kahramanları arasında dönen Ali Kemal'e Abdülhamit'ten aldığı paraları ne yaptığını soran bir fıkra yazdı. Cahit İttihatçıların gazetecisiydi. Ali Kemal muhalefet safına geçti. İlk meşrutiyet aylarında İttihatçılardan hain damgasını yedi. İç kargaşalıklar arasında Avrupa'ya kaçarak idam edilmekten kendini kurtarabildi. Galiba Bahriye Nazırı Cemal Paşa'nın yardımı ile çok sonra İstanbul'a döndü ve köşesine çekildi. Arkadaşımla beraber Fındıklı veya Cihangir taraflarında kısa bir yokuşu tırmandık. Ahşap bir evin ikinci katına çıktık. Ev sahibesi bir eski devir müşirinin kızı. Kibar ve sade. Fakat Frenk terbiyesiyle yetişmiş İstanbul hanımlarındandı. Patiska intiharesiyle bizi yalın ayak ve terlikli karşılayan Ali Kemal'le bize çay ikramını hazırlanan hanım arasındaki aykırılık hala gözümün önünden gitmez. Harbin nasıl biteceğini görmemek için pek saf olmalıydım. Düşünürken aklı zorlayan büyük facianın bazı kimselerde sevince benzer bir duyguyla beklendiğini o gün Ali Kemal'de sezinledi. Arkadaşım, biz harbe girdiğimiz için Rusya'nın yıkıldığını, hiç olmazsa o beladan kurtulduğumuzu söyleyince ev sahibi de bir fıkra anlattı. Berlin elçimizi bir hususi ava davet etmişler. Ormanda onu da bir kaya başına yatırmışlar. Kendi avlayacağı ayının hangi taraftan geleceğini de göstermişler. Elçi sapsarı kesilmiş. Gözünü yola dikmiş. Hem bekler hem de içinden avın yolunu şaşırıp bir başka yana gitmesine dua edermiş. Derken koskoca bir ayı homurdanarak çıka gelmez mi? Bizim elçi sendelemiş. Kayadan yuvarlanıp düşmüş. Fakat tesadüfe bakınız ki elindeki tüfek taşa çarparak ateş almış ve ayıyı tam alnından vurmuş. Herkes şaşkın şaşkın üstünü başını temizlemeye uğraşan elçimizin yanına gelmiş. Nişancılarını tebrik etmişler. Bizim de Rusya'ya yakışımızın hikayesi böyleydi. Sonra o da mahvoldu fakat ben dahi elden gittim mısrağını söyleyerek bir kahkaha attım. Ali Kemal, Hüseyin Cahit'in kaçacağı ve kendisinin bir gazeteye yerleşeceği günü beklemekteydi. Hain olduğundan mı? Hangi manaya? Ali Kemal parasız ölmüştür ve yabancı uşaklığı yapacak bir mizaçta da değildi. Ali Kemal bir tanzimatçıdır. Ne istiklalci ne de milliyetçidir. Fakat huyu suyu, ahlakı, üslubuyla zamanının tam millisi. O günkü toplumun yetiştirdiği normal bir insan tipiydi. Ona göre Osmanlı Devleti ancak Düveli Muazzama'nın himayesi altında yaşayabilir. Hatta aynı devletlerin teminatıyla meşruti bir hayat evrimi geçirmelidir. Türkler kendi başlarına kaldılar mı? İttihat ve terakki rejiminden başka türlüsünü yapamazlar. Ne ekonomilerini ne de maliyelerini düzeltebilirler. Şimdi buna bir şey daha eklemek lazımdır. Ali Kemal bu memlekette dilediği gibi yazarak yaşayabilmek için imtiyazlı yabancılar kadar arkalı ve teminatlı olmalıydı. İttihat ve terakki yahut ona benzer milliyetçiler iktidara geldi mi? Ali Kemal için ömrünü gurbette veya hapiste geçirmekten başka çare kalmadı. Ali Kemal bu yüzden mütarekede amansız ittihatçı düşmanlığı yapacaktı. Bir ittihatçı isyanı saydığı yahut nasıl olsa öyle bir rejime varacağı için Kuvayi Milliye'nin de hasmı olacaktı. Bir zafer havadisi duyduğu zaman bile evet iyi ama tarihimizde zafer mi yok? Eğer bunun faydasını görmek istiyorsak Mustafa Kemal artık işi Düveli Muazzama'nın güveneceği bir babaliye bırakmalıdır diyecekti. Unutulmamalıdır ki Osmanlı saltanatı bir yarı sömürgeydi. Kapitülasyonlar rejimi altındaydı. Osmanlı ideali Düveli Muazzama'nın kontrolü altında tamamiyet-i mülkiyesini toprak bütünlüğünü koruyabilmekten ibarettir. Kayıtsız çarsız bağımsızlık bir ihtilal ve zafer parolasıdır. Meşrutiyet Türkçülüğünün gayesi de hiç şüphesiz bu toprakları bütün kaynaklarıyla Türkleri sahip kılmaktı. Ama bu uzak hayale benzer bir amaçtı. Ali Kemal o kadar Türk halli iken Türkçülüğe karşıydı. Satılmış bir adam değilse de kaybolmuş bir adamdı. Bu yayınımızın sonuna geldik. Ata Radyo, Türkiye ve dünyada olup bitenler, ekonomi, demokrasi ve özgürlükler, siyaset ve insanlar hakkında yayınlar yapar. Yayınlarımızın daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağlamak için patreon.com üzerinde bulunan Ata Radyo 1923 adresindeki hesabımızdan bizlere destek olabilirsiniz. İletmek istediğiniz görüş ve önerileriniz içinse Twitter üzerindeki Ata Radyo 1923 hesabını kullanabilirsiniz. Ebedi ve ezeli yol göstericimiz Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün fikirleri ve gösterdiği hedefe ulaşmak için yaptığımız çalışmalara sizler de en azından yayınlarımızın daha geniş kitlelere ulaşması için destek olursanız seviniriz. YouTube kanalımız Ata Radyo TV 1923. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Hepinize teşekkür ederiz.